ayrım iki. Ant. Ben Gönen'de doğdum. 20 yıldan beri görmediğim bu kasaba hayalimde artık seraplaştı. Birçok yerleri unutulan, eski, uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz çarşı camiini, karşısındaki küçük, yıkık şardıvanı, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciyi, bazı yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışırım. Sanki bir nisan dumanı önüme yığılır, renkleri siler, şekilleri kaybeder. Pek uzun gurbetlerden sonra vatanına dönen bir adamın doğduğu yerin ufkunu koyu bir sis altında bulup da sevdiği şeyleri uzaktan bir an önce göremediği için nasıl hüzünlenirse ben de tıpkı böyle merakla sabırsızlığa benzer bir acı duyarım. O her akşam sürülerle mandaların, ineklerin geçtiği tozlu, taşsız yollar, yosunlu, siyah kiremitli çatılar, yıkılacakmış gibi duran büyük duvarlar, küçük ahşap köprüler, sonsuz tarlalar, alçak çitler bu duman içinde erir. Yalnız evimizle okulu gözümün önüne getirebilirim. Büyük bir bahçe, ortasında köşk tarzında yapılmış bembeyaz bir ev, sağ köşesinde her zaman oturduğumuz beyaz perdeli oda. Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrar ettirir, sütümü içirirdi. Bu pencereden görünen avlunun öbür tarafındaki büyük toprak rengindeki binanın camsız kapaksız tek bir penceresi vardı. Bu siyah delik beni çok korkuturdu. Yemeklerimizi pişiren, çamaşırlarımızı yıkayan, tahtalarımızı silen, babamın atına yem veren, av köpeklerine bakan hizmetçimiz Abil Ana'nın her gece anlattığı korkunç, bitmez öykülerdeki ayıyı bu karanlık pencerede görür gibi olurdum. Bu ürpertiyle rüya dinlemek, yorumlamak merakında olan zavallı anneme her sabah ayılı rüyalar uydurur, iri bir ayının beni kapıp dağa götürdüğünü, ormandaki inine kapadığını, kollarımı bağladığını, burnumu, dudaklarımı yediğini, sonra Bayramiç yolundaki su değirmeninin çarkını attığını söylerdim. Annem birçok "Hayırdır inşallah" derdi. Benim büyük bir adam, büyük bir bey, büyük bir paşa olacağımı, bana kimsenin kötülük yapamayacağını ifade ederken yalan söylediğimi unutur, ne kadar sevinirdim. Nasıl sokaklardan kiminle giderdim bilmiyorum. Okul bir katlı, duvarları badanasız idi. Kapıdan girildiğinde üstü kapalı bir avlu vardı. Daha ilerisinde küçük, ağaçsız bir bahçe. Bahçenin sonundaki tuvalet, gayet kocaman abdest fıçısı, erkek çocuklarla kızlar karmakarışık otururlar, beraber okur, beraber oynarlardı. Büyük hoca dediğimiz kınalı, az saçlı, kambur, uzun boylu, ihtiyar, bunak bir kadındı. Mavi gözleri pek sert parlar, gaga gibi sarı burnuyla tüyleri dökülmüş hain, hasta bir çaylığa benzerdi. Küçük hoca erkekti, büyük hocanın oğluydu. Çocuklar ondan hiç korkmazlardı. Galiba biraz aptalcaydı. Ben arkadaki sıralarda büyük hocanın en uzun sopasını uzatamadığı bir yerde otururdum. Kızlar belki saçlarımın aksarı olmasından bana hep Akbey derlerdi. Erkek çocukların büyüyecekleri ya ismimi söylerler yahut yüzbaşı oğlu diye çağırırlardı. Sınıf kapısının açılmayan kanadında sallanan geldi gitti levhası cansız bir yüz gibi bize bakar, kalın duvarlara, tavana yakın dar pencerelerinden giren donuk bir aydınlık, durmadan bağıran, haykırarak okuyan çocukların susmaz, keskin çığlıklarıyla sanki daha çok ağlaşır, bulanırdı. Okulda yalnız bir tür ceza vardı, dayak. Büyük kabahatliler, hatta kızlar bile falakaya yatarlardı. Falakadan korkmayan, titremeyen yoktu. Küçük kabahatlilerin cezası ise küçük hocanın ağır tokadıydı. Büyük hocanın uzun sopası ki rast geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki kayırıyorlardı. Yalnız bir defa büyük hoca kuru kemikten elleriyle yalan söylediğim için sol kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki ertesi günü bile yanıyordu. Kıpkırmızıydı. Halbuki kabahatim yoktu. Doğru söylemiştim. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük hoca bu kabahati yapanı arıyordu. Bu mavi ceketli, kırmızı kuşaklı, hasta, zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Falakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahati olmadığını söyledi. Yere yattı, bağıra bağıra sopa yedi. O zaman büyük hoca, "Niçin yalan söylüyorsun? Bu zavallıya iftira ediyorsun." diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı. Ağladım, ağladım. Çünkü yalan söylemiyordum. Evet, musluğu koparırken gözümle görmüştüm. Akşam dersten sonra dayağı yiyen çocuğu tuttum. "Niçin beni yalancı çıkardın?" dedim. "Musluğu sen koparmamıştın."
"Ben koparmıştım."
Hayır, sen koparmamıştın. Öbür çocuğun kopardığını ben gözümle gördüm. Israr edemedi. Yüzüme baktı. Bir an öyle durdu. Eğer hocaya söylemeyeceğimi yemin edersem saklamayacaktı. Anlatacaktı. Ben hemen yemin ettim. Merak ediyordum. Muslu ayı koparmıştı, dedi. Ben de biliyordum. Ama çok zayıf. Hem hastadır. Görüyorsun, falakaya dayanamaz. Belki ölür. Daha yataktan yeni kalktı, dedi. Ama sen niçin onun yerine dayak yedin? Niçin olacak? Biz onunla ant içmişiz. O bugün hasta. Ben iyi, kuvvetliyim. Onu kurtardım işte. Pek güzel anlamadım. Tekrar sordum. O zaman güldü. Benden uzaklaşarak cevap verdi. Biz birbirimizin kanlarını içeriz. Buna ant içmek derler. Ant içenler kan kardeşi olurlar. Birbirlerine ölünceye kadar yardım ederler, imdada koşarlar. Sonra dikkat ettim. Okulda birçok çocuk birbirleriyle ant içmişlerdi. Kan kardeşiydiler. Hatta bazı kızlar bile kendi aralarında ant içmişlerdi. Bir gün bu yeni öğrendiğim adetin nasıl yapıldığını da gördüm. Küçük hoca dışarı çıkmıştı. Büyük hoca arkasını bize çevirmiş, yavaş yavaş bir sümüklü böcek kadar ağır namazını kılıyordu. İki çocuk tahta saplı bir çakı ile kollarını çizdiler. Çıkan büyük kırmızı damlayı kollarının üzerinde bulunan çizgiye sürdüler. Kanlarını karıştırdılar. Sonra birbirlerinin kollarını emdiler. Ant içerek kan kardeşi olmak. Bu beni düşündürmeye başladı. Eğer benim de kan kardeşim olsaydı hocaya kulağımı çektirmeyecek, ihmal falakaya yattığım zaman beni kurtaracaktı. Koca okulun içinde kendimi yapayalnız, arkadaşsız zannediyordum. Annemi, düşüncemi, her çocuk gibi birisiyle ant içmek istediğimi söyledim. Andı tanımladım, razı olmadı. Öyle uygunsuzluklar istemem, sakın yapma ha! Diye tembih etti. Fakat ben dinlemedim. Aklıma ant içmeyi koymuştum. Fakat kiminle? Bir tesadüf, beklenilmeyen bir kaza bana kan kardeşimi kazandırdı. Cuma günleri bizim evin bahçesine bütün komşu çocukları toplanırdı. Akşama kadar beraber oynardık. Arkamızdaki evlerin sahibi Hacı Budaklar'ın benim kadar bir çocukları vardı ki en çok adı hoşuma giderdi. Mıstık. Bu kelimeyi söylemek çok hoşuma gider, hep tekrarlardım. O kadar uyumluydu ki kızlar bu güzel ismi, uydurulmuş uyakları, mıstığı bahçede, sokakta görünce bir ağızdan söylerlerdi. Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç mum yaktık, seyrine baktık diye bağırışırlar, ellerini yumruk yumruk yaparak ona karşı dururlardı. Mıstık hiç kızmazdı, gülerdi. Biz de bu beyitleri bağırarak tekrarlar, eğlenirdik. Bu iki mini mini beyit benim hayalimi bile etkilemişti. Rüyamda birçok arsız kızların onu büyük bir tüccar arabasına sıkıştırarak, etrafını üç mum yakarak seyrine baktıklarını gördüm. Niçin mıstık öyle uslu uslu dururdu? Niçin birden fırlayıp bu kızlara birkaç tokat atmaz, sıkıştığı katran kokulu arabadan kurtulmazdı? Hepimizden kuvvetli o idi. Sanki adı gibi her tarafı yuvarlaktı. Başı, kolları, bacakları, vücudu, hatta elleri. Büyük çocukları güreşte yenerdi. Yazın her cuma sabahı büyük bir deste söğüt dalını getirir, bu dallardan kendimize atlar yapar, cirit oynar, yarışa çıkardık. Yarışta da hepimizi geçerdi. Onu hiçbirimiz tutamazdık. İşte yine böyle bir cuma günü mıstık söğüt dallarıyla geldi. Ben uzununu kendime ayırdım. Öbürlerini çocuklara dağıttım. Bir çakı ile bu dalların ucunu keser, kabuklarından iki kulak, bir burun çıkartır, tıpkı bir at başına benzetirdik. Bunu en güzel ben yapardım. Kendi atımı yapıyordum. Mıstık'la diğer çocuklar sıralarını bekliyorlardı. Nasıl oldu farkına varamadım. Söğüdün kabuğu birden yarıldı. Arasından kayan çakı sol elimin işaret parmağını kesti. Sulu, kırmızı bir kan akmaya başladı. O saatte unuttum. Mıstık'a, haydi dedim. Hazır elim kesildi, kan kardeşi olalım. Sen de kes. Duraksadı. Siyah gözlerini yere dikerek büyük yuvarlak başını salladı.
Olur mu ya? Ant için kol kesmek gerek.
Canım ne zararı var diye ısrar ettim. Kan değil mi? Hepsi bir. Ha koldan, ha parmaktan. Haydi haydi. Razı oldu. Elimden aldığı çakı ile kolunu hatta biraz derince kesti. Kanı o kadar koyuydu ki akmıyor, bir damla halinde kabarıyor, büyüyordu. Parmağımın kanı ile karıştırdık. Önce ben emdim. Bu tuzlu, sıcak bir şeydi. Sonra o da benim parmağımı emdi. Bilmiyorum. Aradan ne kadar zaman geçti? Belki 6 ay, belki 1 yıl. Mıstık'la kan kardeşi olduğumuzu adeta unutmuştum. Yine beraber oynuyor, okuldan eve beraber dönüyorduk. Bir gün hava pek sıcaktı. Büyük hoca bizi yarım saat önce okuldan çıkardı. Tıpkı perşembe günü gibi. Mıstık'la sokağın tozları içinde yavaş yavaş yürüyorduk. Ben fesimin altına mendilimi koymuştum. Terimi silemediğim için yüzüm sırılsıklamdı. Büyük, geniş bir yoldan geçiyorduk. Kenarda yıkılmış bir duvarın temelleri vardı. Birdenbire karşıdan iri, kara bir köpek çıktı. Koşarak geliyordu. Arkasından birkaç adam kalın sopalarla kovalıyordu. Bize "Kaçınız! Kaçınız ısıracak!" diye bağırdılar. Korktuk, şaşırdık. Öyle kaldık. Önce ben biraz kendimi toparlayarak "Aman kaçalım!" dedim. O zaman mıslık
"Sen arkama saklan!"
diye haykırdı, önüme geçti. Köpek onun üzerine hücum etti. İlkin hızla birbirlerine çarptılar. Sonra tıpkı güreşir gibi boğaz boğaza geldiler. Köpek de ayağa kalkmıştı. Biraz böyle savaştıktan sonra ikisi de yere yuvarlandılar. Mıslığın küçük fesi, mavi yemenisi düştü. Bu savaş bana pek uzun geldi. Titriyordum. Sopalı amcalar yetiştiler. Köpeğe odunlarının büyük kuvvetiyle birkaç tane indirdiler. Mıslık kurtuldu. Zavallının kollarından, burnundan kan akıyordu. Köpek kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmış, ağzı yerde dört nala kaçtı. Mıslık,
"Bir şey yok, acımıyor, biraz çizildi," diyordu.
Evine götürdüler. Ben de hemen evimize koştum. Anneme başımıza geleni anlattım. Abil ana beni yere yatırdı. Uzun uzadıya kasıklarıma, korku damarıma bastırdı. Öyle bir dua okuyarak yüzüme üfledi ki sarımsak kokusundan aksırdım. Ertesi gün Mıslık okula gelmemişti. Daha ertesi gün yine gelmedi. Anneme Hacı Budaklara gidip Mıslık'ı görmemizi söyledim.
"Hastaymış yavrum," dedi. "İnşallah iyi olunca yine oynarsınız. Şimdi rahatsız etmek olmaz."
Ondan sonra ben her sabah Mıslık'ı iyileşmiş bulacağım ümidiyle okula gittim. Fakat yazık, o hiç gelmedi. Köpek kuduzmuş. Baktırmak için Mıslık'ı bandırmaya götürdüler. Oradan İstanbul'a göndereceklerdi. Sonunda bir gün işittik ki Mıslık ölmüş. Erken kalktığım açık, bulutsuz sabahlar herkes gibi bana çocukluğumu hatırlatır. Ve daima farkında olmayarak sol elimin işaret parmağına bakarım. Birinci boğumun üstünde hala beyaz çizgi şeklinde duran bu küçük yara izi bence pek kutsaldır. Andı için ölen, hayatını yok eden kahraman kan kardeşimin sıcak dudaklarını tekrar parmağımın ucunda duyar, beni kurtarmak için o kendisinden büyük kudurmuş, iri ve kara çoban köpeğiyle pençeleşen aslan ve yiğit hayalini görürüm. Saatlerce Mıslık'ın hatırasıyla yas tutmanın eskiyip unutuldukça artan tatlı ve değerli acısıyla anılarımı tazelerim.